Selam Görgün. Nasılsın? Nasıl gidiyor karantina?
Merhaba, sağ ol. İyiyim. Karantina günlerinde evdeyiz işte. Evde kala uyarak. Biz de evde çalışmaları, faaliyetleri, mutfak, arka oda ve işte salon arasında çeşitli sportif faaliyetler yaparak sürdürüyoruz.
Küçük arada bir yaşam alanı.
Erken dışarıya yürüyüş. Evet, evet. Evet, hepimiz gibi.
Evet,
çok farklı
herkes
değil.
Gibi. Peki, senin bir kızın var Ela.
Evet, aslında iki tane, bir tanesi yurt dışında, Karada'da.
Evet, bir küçük kızım var sizinle yaşayan.
Evet, 3.5'a yakın şu anda, 3.4 diyelim.
Farkında mı durumun? Bir değişiklik olduğunu farkındadır en azından.
Tabii ki farkında. Arada hatta bize mikrop gitse de dışarıya çıksak diyor. Onun koronavirüs yerine mikrop olarak kodlayıp, belki de bizim anlattıklarımızdan öyle kodladı. Şu mikrop gitse de dışarıya çıksak ya da mikrop gitse de işte amcalara, dedelere gidebilsek, onlara sarılsam gibi şeyleri arada söylüyor. Ama o da bizim gibi işte evin içerisinde, evin değişik yerlerini keşfediyor. Hayatı bizle beraber geçiyor.
Evet. Peki ne yapıyorsun? Çalışabiliyor musun? Nasıl işin o tarafı?
Ya bu korona şeyi çıktığı zaman 11 Mart civarındaydı. İşte biz 12-13 Mart'tan beri aslında evde çalışıyoruz. Bütün İKSV çalışanları olarak. İlk başta tabii bende de bu evde çalışma nasıl olacak diye soru işaretleri varken herkes gibi şunu fark ettim. Bir sürü olanak aslında daha önce de vardı. Ama biz bunlardan yararlanmıyorduk. İşte herhangi bir toplantı yapmak için hadi kalk git bir yerlere. İstanbul içinde zaten bir yerden bir yere gitmek biliyorsun 1 saat, 1.5 saat sürüyor.
Evet.
Onun yerine bunun bu temassız haline bir nebze alıştık. Tabii gel şurada bir çay içelim gibi bir şey olmuyor bu toplantılarda. Ama bu çalışma sistemine alıştık. Zamanı sadece çok iyi yönetemiyorum şu anda, onu tahmin ediyorum. Çünkü yani işler mi arttı, ne oldu onu da çok iyi kestiremiyorum. Eskisinden daha fazla yorulduğumu hissediyorum. Ama
şey olabilir
evdeyim.
Mi?
Bir
Yani,
sürü de zaman bana kaldı.
Yapabileceğinizden
bir yerden
daha fazlasını üstleniyor olabilir miyiz? Nasılsa hani evdeyiz yaparız falan diye. Normalde...
Bir de tabii bu durumun getirdiği önümüzde çok soru işareti var. İşte kriz var zaten. Hani bundan sonra ne olacak? Bununla ilgili okumalar, uluslararası networkler, işte hayatımıza biliyorsun Zoom ve benzerleri de girdi. İşte Zoom'muş, Skype'mış, yok Teams'miş, birinden çık öbürüne gir. Onlar da bizi biraz yordu ama şimdi biraz alışma devresine de geçtim diye düşünüyorum. Şimdi daha iyi mücadele ediyorum şeyle, zaman yönetimiyle.
Peki gelelim asıl mevzuya. Şimdi İKSV olarak neleri iptal ettiniz şu ana kadar?
Şöyle söyleyeyim sana. Bu gelir gelmez korona Nisan ayındaki film festivalini erteledik. Sonra sırasıyla İKSV salondaki bütün gösterileri iptal ettik. Ondan sonra Haziran'daki müzik festivalini, daha sonra da Temmuz'daki caz festivalini, önümüzdeki dönemin belli olmayan işte Ekim, Kasım, Aralık artık durumu inceleyerek bakacağız ona, aylarına erteledik. Tabii bu arada bütün dünya da aynı şeyi yapıyor. Birçok uluslararası alandaki festival networkleriyle de konuşuyoruz. Salonlarda da görüşüyoruz. Aşağı yukarı herkes benzer soruları soruyor ve cevap arıyor. Bunun cevabı daha şu anda kimsede yok bu arada. Herkes gibi biz de ertelemelerden sonra yeni tarihler ne olacağı bakıyoruz. Bir kısmı tamamen erteledi Avrupa'da. İşte mesela atıyorum çok büyük festivaller var 150-200 bin kişinin geldiği. Onlar tamam dediler biz bu sene yapamıyoruz. Haziran başındaydı. Onlar bir sene sonraya ertelediler. İşte Cannes erteledi, ne zaman ne olacağı belli değil. Film festivali olarak söylüyorum. Venedik'teki Mimarlık Bienali Mayıs'taydı. O 29 Ağustos'ta ben açacağım yapacağım iddiasında. Venedik Film Festivali 2 Eylül'e erteledim. Ne olursa olsun artık bir araya gelelim telaşında. Biz de şöyle düşünüyoruz daha çok. Şimdi Mayıs ayında tabii bir gidişata bakmak lazım. Ne oluyor? Haziran'da büyük resmi biraz daha iyi görürüz. Çünkü bu geriye dönüş planının da ne kadar işleyeceği, ne derece başarılı olacağını bir sezmek, görmek lazım. Kısaca şöyle söyleyeyim. Eylül'ün ortasına kadar bizde planlanmış herhangi bir faaliyet yok. O zamana kadar da bu uzaktan çalışma sistemini, işte yavaş geri ofise dönüşü uygulayarak hayatımızı sürdüreceğiz. Tabii bu bütün kültür kurumlarına, kültür dünyasına, sanatçılara, çalışanlara, yaratıcı endüstriler içindeki herkese çok büyük, tabii bir sürü başka endüstriye de oldu da oraya da çok büyük darbe oldu. Zaten sen de biliyorsun, birçok araştırma var önümüzde. Bu geriye dönüş nasıl olacak araştırmaları, orada da çok güzel gözüküyor bunlar.
Evet, hakikaten ben de çok merak ediyorum. Yani iki sektör özellikle çok etkilendi. Bir işte seyahat ve hizmet sektörü, diğeri de kültür, sanat turizm, sektörü,
evet,
turizm.
Evet.
Peki ne projeksiyonlar ne yönde gördün? Şimdi, yani iyimser ve kötümser senaryolar mı var, ne var?
Ya o kadar çok senaryo var ki ve aslında kimse de bir şey bilmiyor, sana çok açıkça söyleyeyim. Biz dediğim gibi bu kadar network'in içindeyiz. Bir kısmı çok güçlü ve diyor ki işte ben 2020'de yapacağım Temmuz ayındaki festivali bir sene sonraya attım. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım kardeşim. Bunu diyenler var. İşte biraz bekleyelim, bakalım, görelim diyenler var. Bizim gibi. Biz de biraz bu kategorideyiz. Ve bazıları da ya işte İtalyanlar gibi yok yok biz hayata dönmezsek bu böyle o evde oturulan olmaz diyenler var. Bir de çok küçük bir grup 2022'ye kadar hiçbir şey olmaz kardeşim diyenler var. Tabii burada temel mesele aşının bulunması. Aşı ne zaman bulunacak? Ne zaman bu geri dönüşten doğru dürüst bir sonuç alınacak? Ona da bakılıyor. Bu arada tabii şanslı olanlar, biraz daha şanslı olanlar, biraz müzeler, açık alandaki faaliyetler, bunlar daha şanslı sosyal mesafeyi koruyabilmek açısından. Ama en şanssız olanlar tabii kapalı salonlar ve oralardaki faaliyetler, etkinlikler. Onların önü şu anda çok soru işaretli gözüküyor. Onlarla ilgili projeksiyon kimine göre 2021'in başı, kimine göre de 2021'in ancak Nisan-Mayıs civarı. Tabii bundan da şeyi kastediyorum, kapalı salondaki işte aklına gelen bütün tür konserler, tiyatrolar vesaireleri kastediyorum. Bu konuda yapılmış artık bir sürü çalışma var. Biz de bu konuda çalışıyoruz. İşte Kültür Turizm Bakanlığı'na hem bir, hani bununla ilgili bir dosya ileteceğiz. Hem de kendi aramızda da kültür kurumları ve diğer kurumlar bir araya geldik. Bir de bunlar var tabii. O kadar çok ağ oluştu ki birdenbire. Bir taraftan da insanlar şunu anladılar Nirgün. Ben artık bu kelimeleri bir arada söylemeye başladım. Yani önümüzdeki dönem sadelik, tasarruf, paylaşım, dayanışma ve teknolojinin kullanıldığı ve çok değer olarak da yukarıya çıkarıldığı bir dönem olacak. Yani eskisi gibi öyle çok büyük prodüksiyonlar, müthiş konserler, 500 bin kişilik bilmem nelerin falan devri en azından 4-5 sene bence kapandı. Şu anda hepimizin WhatsApp'tan koştura koştura izlediği Cirque du Soleil finansal olarak son derece zor durumda. Yani Kanada hükümeti o işe el atacak çok yakında. Evet, senaryolar biraz böyle.
Peki bir tarafta da sanatçılar cephesi var. Onların da pek çoğu özellikle Türkiye'de ancak işte hani bu işleri yaparak ayakta ve hayatta kalabiliyor. Evet. Birkaç aylık ara demek büyük bir çöküş anlamına gelebilir sektör
çok,
için.
Çok.
Başka ülkelerde, gelişmiş ülkelerde ne yapıldı bunlar için? Bununla ilgili sizin de bir çalışmanız var hükümetle de paylaştığınız.
Şimdi evet, bununla ilgili çeşitli ülkelerde çok çeşitli şeyler yapıldı. Mesela Almanya bunun örneklerinden bir tanesi. Almanya birkaç ay boyunca bu alandaki sanatçıları destekleyeceğini ve kültür sektöründeki sanatçıları destekleyeceğini ve buna bir fon ayırdığını söyledi. Kültür sanat sektörüne 50 milyar avro gibi bir şey. İşte Avustralya böyle bir destekte bulunacağını söyledi. Fransa'da da bir destek var. Hem müzik hem de performans sanatları alanına destek ayrıldığını söyledi. Amerika'nınki biraz karışık, bir kültür sanata 307 milyon dolar dedi ama hani bu nasıl bir teşvik, nasıl bir şey onu detaylı olarak bilmiyorum doğrusu. Herkes tabii bu alanın, bütün ülkeler bu alanın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Şöyle düşün, bir gün hepimiz evlere kapandık. Birdenbire mutfakta bir sürü şey yapar olduk. Ondan sonra da yani bu yaratıcı alan sadece opera, konser ve bale değil. Yani dizi filminden sinema filmine, orada gördüğün 15 dakikalık konserden bir sanatçının bir şiir okumasına, edebiyata kadar çok geniş bir yelpaze. Ve hepimiz birdenbire kitaplıklarımızda neleri okumadığımızı keşfettik. Hani ne kadar konsantre olduk o başka soru. Hı hı. Ama ondan sonra işte seyretmediğimiz filmleri, belgeselleri vesaireyi seyretmeye döndük. Burada da bir şey daha ortaya çıktı. Birdenbire buna biz de dahil bir heyecanla bunların hepsi ücretsiz olarak açıldı ve her yerde şöyle bir şey oldu. Bak ne kadar güzel erişim sağlandı. Hı hı. Tamam ama bu erişim sağlandıktan sonra o içeriği üreten sanatçılar, emekçiler, onların bundan sonraki hayatlarına bu ücretsizlik nasıl yansıyacak? Şimdi bunları düşünmemiz lazım. Bu ücretsiz içerik sanat ve kültürde olduğu zaman gerçekten çok müthiş bir kabulle karşılanıyor. Ama bu önümüzdeki dönem sanatsal üretime çok büyük darbe vuracak. Özellikle sanatçıları ve sanat üreticilerini ve bu meslekteki emekçileri muhakkak koruma mekanizmalarının geliştirilmesi lazım. Bunu birçok ülke yapıyor. Bunun şeylerin de etkilerini de göreceğiz. Yani zaman içinde bunlar artacak, eksilecek ve tabii ne kadar uzun sürecek? Şu anda kimse onu da bilmiyor. Ne kadar uzun sürecek? Bunları da yaşayarak göreceğiz.
Peki şimdi tıpkı uzaktan Zoom vesaire gibi aletlerle toplantı yapmaya alıştığımız gibi insanlar daha önceden kaydedilmiş pek çok performansı da evden küçük ekrandan ya da büyük ekrandan izlemeye alıştı. Sence bu da gelecekte yeni bir format olabilir mi? Yani bazı şeylerin sadece online yayınlanması gibi bir niş çıkabilir mi ortaya?
Belki. Ben tabii biraz eski kuşağım. Yani bu şeyin içine, teknolojinin ve bu yapının içine doğmadım. Benim Hı-hı. için herhangi bir konser, işte bir grupla ya da işte eşimle, dostumla beraber gittiğim, arada alkışladığım, müziğine katıldığım, katılamıyorsam işte o konuda kimin nasıl çaldığını konuştuğum, bir sinema ise öncesinde sonrasında birkaç lokma yemeğe gittiğim ve filmi çıkınca kıyasıya tartıştığım ve birbirimizden etkilendiğimiz, eğer bir tiyatro ise sahnedeki oyunculardan etkilendiğimiz bir şey. Yani bir duygu transferi. Hı hı. Bunun için de insan faktörü önemli, hı hı. sahne önemli, nereye koyarsanız koyun. Bunların içinde tabii online'a en uygun yine sinema. Yani sahne, çünkü şu anda birçok insan zaten filmleri yavaş yavaş evde seyretmeye, sinema salonlarına çok fazla gitmemeye başlamıştı. Bu belki biraz daha devam edebilir. Ama ben seyircinin eninde ya da sonunda kamusal alan dediğimiz bu birlikte olacağı ve birbirinden etkileneceği, birbiriyle konuşabileceği ve birbiriyle tanışmayı ve birbirini keşfetmeyi sürdürebileceği bu alanlara döneceğini düşünüyorum. Ve o alanların çok da terk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bizim bu online sevdamız tabii ki toplantıda, şunda bunda daha yüksek oranda devam edebilir. Ama sanat ve kültürde eninde sonunda açık alanlara beraber bir şey, bir duyguyu hissetmeye dönüşecektir. Online'da ne kadar olursa olsun şu anda sanatçılar evde, üreticiler evde. Herkes evde, onlar evden çalıyorlar. Biz burada evde dinliyoruz. Vay canına, bu da olabiliyormuş diyoruz. Ama bir müddet sonra onlar da dışarıya çıkacak. Biz de dışarıya çıkacağız. O zaman ya neydi o online, aman diyeceğiz gibi geliyor bana. Bu bana gelen. Ama bunu 15 yaşında, 20 yaşında birine sorsan nasıl bir cevap verir? Onu da çok merak ediyorum doğrusu. Biz de bu tip araştırmaları yapıyoruz. Ve de işte sinema en çok evde seyredilen şey çıkıyor. Konserler ve tiyatroların öyle pek evde uzun dönemde de seyredileceğini zannetmiyorum doğrusu.
Peki o zaman son soru. Sen bu dönemde ne izledin, ne okudun, ne dinledin? Var mı aklına hemen gelen bir iki bir şey?
Ya şöyle söyleyeyim sana. Şimdi komik gelecek belki ama uzun zamandır arşivini hiç açmadı şimdiye kadar. Benim bildiğim yoktu. Bolşoy. Onlar da arşivlerini açtılar. Bizim evde tabii 3,5 yaşında da bir balerin olduğu için, daha doğrusu hiç bale eğitimi görmedi ama
doğal balerin,
ekrana bakarak dans etmeye çalışıyor. Onun için onunla beraber Bolşoy'u izledik. Biraz fazla bale bugünlerde bizim hayatımızda var. Onun için ne yapıyorsak biraz onunla yapıyoruz. Akşamları da sana şöyle itiraf edeyim. Bu kadar çalışma ve şeyden sonra şöyle gözleri kapatıp biraz durmak ve herhangi bir içerikle ya da herhangi bir şeyle karşılaşmamak bana iyi geliyor. Ama bolca okuyorum, onu söyleyebilirim sana.
Harika, peki. Görgün çok teşekkür ederim. Yakın ben zamanda bizi nelerin beklediği konusunda olabildiğince bir ışık tutmuş oldun. En azından belirsizliğin hakim olduğunu biliyoruz. Ve aklımda da şu kaldı hakikaten ki benim de gözlemim o. Kimse aslında bir şey bilmiyor ne olacağına dair. Yani geçen gün şunu düşündüm. Bir okuduğum bir kısa makaleden sonra aslında hala kaç ay oldu? Bu virüse dair de o kadar az şey biliyoruz ki tek bildiğimiz çok. Şey elleri yıkamak. İlk gün onu biliyorduk, hala onu biliyorduk. Hala evet. Her gün maske takmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu mevzusu güncel araştırmalarla güncelleniyor. İşte çok hastalığın semptomları bile üzerinde anlaşmaya varılmış değil. Tedavi yolu üzerinde anlaşılmış değil. Nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz. O kadar az şey biliyoruz ki.
Çok az şey biliyoruz ama şunları biliyoruz ve hep şunları söylüyoruz. Dünya eskisi gibi olmayacak. Korona öncesi, korona sonrası, yeni normal vesaire vesaire. Bunları seviyoruz. Ya yani büyük lafları seviyoruz. Paradigma değişikliği vesaire. Bunları çok seviyoruz. Ama dediğin gibi yaşayacağız, göreceğiz, öğreneceğiz. Çünkü dünyada ilk defa şöyle bir durum oldu. Sadece Türkiye değil, bütün dünya. Hep beraberiz.
Evet. Evet, çok haklısın. Bakalım kültür sanat alanına bu iş nasıl yansıyacak? Biraz el yordamıyla bulunacak bir şey bu, tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi.
Evet, dayanışarak ve paylaşarak en evet. Önemlisi bu.
Görgün Taner, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Çok kolay gelsin.
Görüşmek üzere.
Hoşçakal.